Merhaba sevgili dostum. Her yıl çektiğim bir video formatıyla yine karşındayım. Yaş 37 diyorum bu sefer. Daha önce yaş 34, yaş 35 videoları çekmiştim ve hayattan öğrendiğim dersleri seninle paylaşmıştım. Her sene insan farklı bir ders öğreniyor ve ben her geçen günle beraber, her geçen ayla beraber birazcık daha yaşlandığımı hissediyorum. Ama şöyle bir durum var. O 20'li yaşların, 30'lu yaşların başında hissettiğim tedirginlik, kaygı daha az bir şekilde hayatıma uğruyor. Böyle daha geniş bir perspektiften baktığımı fark ediyorum. Benim için yaşlanmak olumsuz bir tarafı olan bir durum olsa bile bu kısmı, bu deneyimsel kısmı çok çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Bugün bu videoda da bu sene içerisinde, geçtiğimiz bu zorlu sene içerisinde neler öğrendiğimi, hayattan hangi dersler çıkardığımı seninle paylaşmak istiyorum. Belki sen bunları dinlerken en azından benim gibi bunları öğrenene kadar 37 yaşına gelmeyi beklememiş olursun. Daha erkenden hayatını uygulayabilirsin. Bu arada hala 37 yaşına girmedim. Bu videoyu çektiğim tarihte yaklaşık 2 hafta var ve o 2 hafta öncesinde şu an vakit bulduğum için şu an çekebiliyorum. Umarım bu videoyu beğenirsin. İlk olarak bu sene öğrendiğim derslerden birisi şu. Hayat bugüne kadar bize elimizden geldiğince mücadele edersek, bir şekilde hayat konusunda çok koşturursak hep alabileceğimiz sonuçların hakkımız olduğunu düşünüyorduk. Çok çalışırsam çok kazanırım. İşte bir şekilde çok uğraşırsam hep elde ederim gibi. Ama pandemi süreci bize şunu gösterdi. Aslında hayatta biz çalışıyor olsak da, hak ediyor olsak da, hak ettiğimizi düşündüğümüz o güzel şeyler hakkımız değil. Yani inançlı bir insansan Allah'ın verdiği bir lütuf diyebilirsin ya da dünyanın verdiği bir lütuf diyebilirsin. Bir lütuf aslında. Bunun farkına varabilmek çok değerli. Sahip olduğun bir bardak suyun bile lütuf olduğunu düşündüğün zaman hayata bambaşka bir gözle bakıyorsun. O yaşadığın anı, bir şekilde güzel anları daha böyle tadına vararak, daha böyle lezzetini hissederek yaşıyorsun. Benim adıma bu slogan bir cümle oldu. Hakkım değil lütuf. Ne yaparsam yapayım, elde ettiğim her şey için artık böyle düşünüyorum. Bir diğer anlatmak istediğim şey de şu. Orta sınıf tuzağı dediğimiz bir mevzu var. Aslında bilmiyorum, belki başka insanlar da bunu bu şekilde yorumlamıştır ama daha önce ben bu konuda bir şey okumamıştım. Mevzu şu. Orta sınıfta olan ya da orta alt sınıfta olan insanlar, bir memur çocuğu, bir esnaf çocuğu, her zaman onun için önemli olan şey bir şekilde hayatına devam edebiliyor olmak. Aç kalmamak, kimseye muhtaç olmamak ve bu kaygıların birçoğu gerçekten haklı gerekçelerle ortaya çıkan kaygılar. Bizim gibi ülkelerde, bugünün yarından çok farklı olabileceği ülkelerde bu kaygıları çok gerçekçi buluyorum. Ama şunu düşünüyorum. Çoğu zaman bu mücadele içerisinde bu korku bizim risk almamızı çok engelliyor. Yani yeni şeyler denememizi, kendi iş yerimizi kurmamızı bir şekilde çok engelliyor. Ve böyle olunca hayalleri çok olan ama bunu hiç gerçekleştirmeyen bir toplum haline geliyoruz. Ben kendi adıma şunu çok fark ettim. Bir taksi şoförünün çocuğu olarak benim için de en önemli olan şeylerden bir tanesi hayatta kalabilmek, kimseye muhtaç olamamak. Ama ben bunu asgari düzeyde sağladığım zaman hemen bir noktada hayallerimi gerçekleştirme yoluna girdim. Evet, bu yolda belki de sahip olduğum her şeyi kaybedebilirdim ama bir şekilde bunu denemek zorunda hissediyorum. Çünkü denemezsem bu ömrümün sonuna kadar bana yük olacak şeylerden bir tanesiydi. Memuriyetten istifa etmek mesela. Etrafımdaki çoğu tanıdığım insan sakın sakın sakın diye böyle beni uyardı. Memuriyetten istifa edilir mi? Garantiden çıkılır mı? Ama bu konforlu bir güven alanı. Evet, orada durduğum müddetçe hayat sana çok kötü şeyler getirmiyor. En azından maddi imkanlar noktasında ama hayal ettiğin tatmini de hiçbir zaman yaşayamıyorsun. Ben şu anda neredeyse hayal ettiğim birçok şeye ulaşmış durumdayım. O konforlu orta sınıf tuzağının alanından çıktığım için. Etrafımdaki insanlar bana aman çıkma, aman bozma demesine rağmen risk aldığım için. Yani orta sınıf tuzağında belli bir maddi seviyeye erişiyorsan yaşamsal anlamda sonrasında hayallerin için bir şans vermen lazım. Etrafındaki insanlar yapma, düzenini bozma dese bile. Bir diğer şey hayatın zorlu zamanlarında hissettiğimiz şeyler. En kötü durumda bile filmlerde olur ya böyle kahramanımız böyle bir ejderha tarafından kaçırılır, mafya tarafından kaçırılır. Ve biz şunu bilinç dışı noktasında belki de artık yıllardır klişe olduğu için biliriz. Kahraman eninde sonunda kurtarılacak. Şimdi gerçek hayatta da böyle bir beklentimiz oluyor. Hayatta zorlandığımız zaman birilerinin bize yardım edeceğini, birilerinin el vereceğini ve bizi o bulunduğumuz çukurdan çıkartacağını düşünüyoruz. Evet, bu ihtimal dahilindedir. Ama hesabını buna göre yaparsan hep o kuyuda kalmaya mahkum olursun. Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Kimse bana yardımcı olmayacak. Ve ben şöyle geri dönüp baktığım zaman hakikaten de öyle oldu. Ben iyi bir noktaya geldikçe insanlar yardım etmeyi teklif ettiler. Ama gerçekten yardıma ihtiyacım olduğu zamanlarda, yardım istediğim zamanlarda herkes meşguldü, herkesin başka bir işi vardı ya da cevap vermeye dahi tenezzül etmemişlerdi. Ve bu beni kırmadı açıkçası. Dedim ki dünya demek ki böyle bir yer. Yani bunu kabullenip kendi işimi kendim görmem lazım. Kendi girişimimi kendim yapmam lazım. Sen de en azından diğer herkesten bir şey beklemek yerine kendi hayatının kurtarıcısı olmayı kendin yapabilirsin diye düşünüyorum. Yine buradan devam etmek istiyorum. İnsanların sana yardımcı olup olmaması konusu. Bazen insanlardan merhamet bekliyoruz, şefkat istiyoruz ama dünya maalesef öyle bir yer değil. İnsanlar senden bir çıkarı olmadığı müddetçe sana yardımcı olmuyor. Bunu duymak birazcık rahatsız edici, farkındayım ama Robert Greene'in bir kitabı vardı, İktidar. Daha önce bir videoda da bahsetmiştim. Orada bir ilke var. Diyor ki insanların merhametlerine değil, çıkarlarına hitap etmen lazım eğer yardım istiyorsan. Bir insana gidiyorsun, bana yardımcı ol, bana imkan ver, bana iş ver. Burada buna ihtiyacım var, lütfen demek hiçbir işe yaramıyor. Elbette ki vicdan sahibi birisi gerçekten buna destek olabilir ama şöyle bir mevzu var. Beni işe al çünkü sana şunu yapabilirim. Bana destek ol, ben şunun konuda sana yardımcı olabilirim. Yani insanların merhametlerine değil, çıkarlarına hitap etmek gerekiyor içinde bulunduğumuz dünyada. Öbür türlü sadece merhamet dilenirsen çok çok az insan bu çağrına yanıt verecek ve sen hayal kırıklığıyla dolacaksın. Maalesef dünya böyle acımasız bir yer. Hepimiz ailemizin biricik evladıyız. Belki de böyle pamuklar içinde büyütüldük ve anne babalarımız bizim adımıza birçok şeyi bizi korudular, bizim adımıza mücadele ettiler. Ama yetişkinlik dönemine geldiğimiz zaman o koruyuculuğu belki arıyoruz. Diyoruz ki dünyada her şeyin güzel olabileceğine yönelik bir inanç var. Ama ben şunu düşünüyorum. Maalesef öyle bir şey yok. Hayatta başımıza her şey gelebilir. Hak etmediğimiz halde de bazı şeyler gelebilir. Belki bir iftiraya uğrayabilirsin. Belki bir şekilde insanlar senin ayağını kaydırmaya çalışabilirler. Hiç hak etmediğin halde. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Dünya maalesef kötü insanların da olduğu bir yer. Eğer sen sadece iyi şeylerin olacağını düşünürsen ne oluyor biliyor musun? Çok kırılgan oluyorsun. Ufacık şeyler bile seni yıpratıyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Hatta Stoizm felsefesi diyor ki günün belli bir saatinde yaşadığın şeylerin olumsuz ihtimallerini zihnine getir, odaklan. Bu seni hem hazırlıklı kılar hem de daha dirençli hale getirir. Zamanımız kırılgan olma zamanı değil. Elbette buna hakkım var. Ama bu dinlenme aşamasından sonra mücadeleye devam etmen lazım. Dünyada kötü insanlar var ve iyi insanlara da ihtiyaç var. Bunu hiç unutma. Bilmiyorum sen plan yapıyor musun ama ben bazen çok plan yapıyorum. Şu an bu durdurmaya çalıştığım şeylerden birisi. Ve şunu fark ettim. Bir konuda çok fazla plan yapıyorsam o işi yapamıyorum. Çünkü bir planı düşünüyorsun vesaire kabaca aklına getiriyorsun. İlk başta bir motivasyon geliyor. Çok yüksek bir motivasyon. Birincisi burada harekete geçmek sıkıntılı, riskli. Çünkü bu noktada çok düşünmemiş oluyorsun. Kaba bir şekilde hareket ediyorsun. Birinci basamak bu. İkinci basamakta hala motivasyonun yüksek ama bu sefer daha gerçekçi bir noktaya geliyorsun planın noktasında. Riskleri de görüyorsun. Ama hala hevesin yüksek. İşte harekete geçme noktası tam olarak bu nokta. Ama bazı insanlar eğer çok plan yapan gruptansa ne yapıyor biliyor musun? Üçüncü, dördüncü, 5. basamağı düşünüyorlar. Çok fazla plan yapınca motivasyon şak düşüyor. Olabildiğince neden yapamayacağına dair bir sürü mazeret birikiyor. Evet birazcık düşün. Bir kere daha düşün. Ondan sonra fazla düşünme, harekete geç. Fazla düşünce eylemi her zaman baltalar. Hepimizin hayata dair, geleceğe dair böyle büyük mucize beklentileri var. İşte mükemmel kadın gelecek, mükemmel erkek gelecek, mükemmel iş gelecek vesaire. Ki bunlara sahip oluyor olsam bile aslında hayatı tatminkar kılan şey o büyük şeyler değil. Büyük mucizeler değil. Ki çoğu zaman o büyük mucizeler de olmuyor. Daha çok küçük şeylerden lezzet alabilmeyi öğrenmek. Bu pandemi sürecinin bana öğrettiği en önemli şeylerden birisi bu. Oturup bir bardak suyu böyle serin soğuk bir suyu böyle boğazımdan böyle mideme doğru inerken hissettiğim o serinlik hissiyatı, bunun tadına varmaya çalışıyorum. Ya da yoldan yürürken bir iğde ağacının çiçeklerinin saçtığı kokuyu gözlerimi kapatıyorum ve içime çekiyorum. Hayat böyle anlardan ibaret. Oturup sahip olduğun bir Ferrari varsa o Ferrari bir süre sonra seni mutlu etmeyecek. Küçük lezzetler, küçük anlar, küçük muhabbetler. Olağan mucizeler diyorum ben bunlara. Bunların tadını çıkartmayı öğrenmen gerekiyor. Sadece büyük seversen yani hayat çok zor. Çok tatminsiz gelecek sana. Bence bizim ülkemizdeki gençlerin en büyük problemlerinden birisi reddedilmeyi kişisel algılamaları. Ne demek istiyorum? Şimdi gidiyorsun bir iş başvurusunda bulunuyorsun, bir staj başvurusunda bulunuyorsun, tanışmak istiyorsun vesaire. Ama belki de bu başvurularının %90'ı olumsuz cevap alıyor. Böyle olunca sen kırılıyorsun, dünyaya küsüyorsun. Diyorsun ki beni kaçırdılar, beni kaybettiler. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek için anlatırlar. Bir gün trene geç kalmış. Demişler ki üstad treni kaçırdın. O birazcık da böyle kibirli de bir yapısı vardır Necip Fazıl'ın. Severiz şiirlerini ama kişiliği de böyleymiş. Demiş ki ne münasebet, tren beni kaçırdı. İşte böyle bir gurur noktasına getirebiliyoruz. Halbuki bir yere başvurduğumuz zaman reddediliyorsak o insanlar bizi tanımıyorlar. Sadece şunu görmemiz gerekiyor. Reddedilmişsem başka kapılara da gideceğim. Eksik gördüğüm noktalarımı da geliştireceğim, bir daha deneyeceğim. Avrupa'da ya da Amerika'da insanlar bunu kişisel algılamıyorlar çok fazla. Ama biz çok küsüyoruz, çok kırılıyoruz. Görüyor musun? Böyle oldu. Gurur yapıyoruz. Gurura gerek yok. Israrla denememiz lazım. Reddedilsen de bir daha denemen lazım. Kendi adıma ben de böyle hissedenlerden biriydim. Artık birisi beni reddettiği zaman, beraber şunu yapalım, şöyle yapalım dediği zaman diyorum ki kabul etmiyorsa eğer demek ki öyle gerekiyor. Ya bir daha deniyorum ya da başka kapıya gidiyorum. Kendi adıma geliştirdiğim şeylerden birisi de bu oldu. Zaman geçiyor sevgili dostlar. Böyle bugün 37'yi çektik. Allah uzun ömürler versin hepimize. Yani yaşamayı seviyoruz. 38, 39, 40 elimden geldiğince anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğim. Çok uzun yıllardır takip edenler vardır eminim. Çok uzun yıllardır buradayız, bu mecradayız. Amacımız insanlara, psikologlara ulaşamayan insanlara bir nebze dahi olsa katkı sağlayabilmek. Kimseyi tedavi etme, terapi etme gayretinde değilim burada. Sadece bir farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Amacımız bu. Eğer bir ruha temas edebiliyorsam ne mutlu bana. Kendine iyi davran güzel insan kitabında şöyle bir cümleyle bitirmiştim. Gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Benim de niyetim, amacım bu. Gök kubbede hoş bir sada kalsın. Gönüllerinize temas etmiş olayım. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok çok çok iyi davran. Görüşmek üzere.